Ayrım 9. Sayfa 102. Savaş. Nihayet kara kasırga bulutlarıyla 1939 geldi çattı. O sene bizim için çok kötü bir sene oldu. Eylül ayında Dünya Savaşı patladığında ben hayatımda 4. kez hamileydim. Nedenlerini bilmediğimiz bu savaş biz Ermenilere pek çok acı verdi ve hayatımız katlanılmaz hale geldi. 1. Dünya Savaşı sırasında yeterince acı çekmemiş miydik yoksa? Şimdi yabancı bir ülkede yaşıyorduk ve bu savaşın bizimle hiç ilgisi yoktu. Yok da yaralarımızı yeniden açmamız mı gerekiyordu? Şehrin tüm duvarlarında genel seferberlik yazılıydı. Kocam Fransa'yı istilacılara karşı korunmak üzere savaşa çağrılmıştı. Evet, şimdiki Fransa'da savaş vardı. Onu tam bir Fransız sayıyorlardı ve o bir Fransız olarak görevini yerine getirmeliydi. Ancak geçirdiği mide ameliyatı nedeniyle hala acısı olduğu için onu 3 ay sonra terhis ettiler. Tam o sırada bebeğim doğdu. Ona sürgünde bulunan, yabancı, hacı anlamına gelen Nite adını verdim ama hastanedeki hemşireler bu garip ismi anlamadılar ve ona fonetik olarak Nite'yi ucundan kıyısından andıran Michel ismini verdiler. Böylece onun da Jiray gibi 2 ismi oldu. Bu son doğumumda 2 çocuğuma bakacak kimse yoktu. Komşularım onları yanlarına almayı teklif etmemişlerdi ve ben ricacı olup da onlara külfet vermek istemedim. Vergin veremden yatağa düşmüştü ve onu öldürmek isteyen kötü adamlarla ilgili çocukluk korkusu nedeniyle hastaneye kaldırılmayı reddediyordu. O sırada kocam yine hastanedeydi ve ben hamileliğimin son aylarında 2 çocuğumun elinden tutarak onu ziyaret etmeye gidiyordum. Bir sosyal yardım görevlisi yaşadığım zorlukları görünce doğum yapana ve eşim eve dönene dek 2 çocuğumu ona vermem konusunda beni ikna etti. Jiray'ın ve Alice'in benden alınıp çocuklar yurduna alınması işte böyle gerçekleşti. Daha sonra onları birbirinden ayırdılar ve koca 4 ay boyunca uzak ve tanımadığımız Fransız ailelerine verdiler. Kızım 5, büyük oğlum ise 9 yaşındaydı. Oğlum kendini Fransızca iyi ifade edebiliyordu çünkü ilkokul 3. sınıfa kadar okumuştu. Çocuklarımı nihayet eve alıp da kızımın kaldığı ailede başına gelenler nedeniyle hiddet ve üzüntüsünün son kerdesine vardığını görüp alt üst olduğumda ve ikisini de hastaneye götürdüğümde bana tercümanlık yapan oğlum Jiray oldu. Fransız doktorların kızımın şiddete uğradığını belirtmelerine karşın sosyal görevli beni durumu ihbar etmekten vazgeçirdi. Çünkü benim parasız bir yabancı olarak belediye yönetimi karşısında kazanma olanağım yoktu. Acım gerçekten de çok büyüktü. Bu aşağılanmalar, bu haksızlıklar bana acı veriyordu. Bir yandan da beni kamçılıyor ve toplumsal olarak aşağı konumda olduğumu anlamamda bana yardımcı oluyordu. Çocuklarımızı her ne pahasına olursa olsun okutmaya karar verdik. Kültürlü olmalı, iyi bir iş tutabilmeli, sosyal bakımdan yükselmeli ve aksi takdirde onları dışlayacak ve ezecek olan bu dünyada kendilerini koruyabilecek hale gelmeliydiler. Yemekten sonra onlara küçüklüklerinden beri çocuk masalları yerine halkımızın uğradığı katliam başta olmak üzere kendi hayatlarımızı anlatıyorduk. Kendi tarihlerini ve kültürlerini bilmelerini istiyordum. Sığındıkları yabancı ülkelerde çocuklarına Ermeni dil ve kültürünü anneler öğretti. Babalar evi geçindirmek için çok çalışıyordu. Akşam geç vakitlere kadar dışarıda, fabrikadaydılar. Biz kadınlar ise evde çocuklarımıza dilimizi ve geleneklerimizi öğretiyorduk. O zamanlar şimdi olduğu gibi gerek Fransızcanın gerekse Ermenicenin öğretildiği 2 dilli okullar yoktu. Ben bildiğim her şeyi çocuklarıma öğretmeyi seviyordum. Onlar benden ilk olarak Sivas Kimsesiz Yurdu'nda öğrendiğim Ermeni delikanlı şiirini öğrendiler. Ben Ermeni ırkından Ermeni bir delikanlıyım. Hayk aram. Dili konuşurum. Tahtım yoktur. Ne de altından tacım, ne de mücevherim. Ama zengindir yüreğim, mütevazidir de. Tutku bağlar beni vatanıma. Çünkü kahramanların ruhu yatar bende. Hiçbir hazineyle değiştirmem asla bende yanan kutsal alevi. Bir Ermeni sürgünde de olsa, zulüm de görse asla dilenmez. Onun süsü, alın teri, göksel zırhı Tanrı'ya olan imanıdır. Onlara ilkokula gitmelerinden bile önce İngiliz şairleri, aritmetik ve daha başka şeyler öğretiyordum. Almanlar Fransa'yı istila edip fabrikaları işgal ettiklerinde kocam savaş sırasında tankları düşman gözünden gizlemek üzere kullanılan ve Almanlar tarafından işletilen rafya üreten Rafia fabrikasında çalışıyordu. Özel bir aletle eşimin kafatasının Almanlar suçluluk ile kafatası ölçüsü arasında doğrudan bir bağlantı bulunduğunu savunan, sözüm ona bir bilimsellikle yüklü ırkçı ideolojiyi özellikle uyguluyorlardı, ölçülerini almaları tam o zaman oldu. Cahil Almanlar, Ermenilerin ayrı ırkından olmadığını söylüyordu. Bunlar Ermeni Fransızlar için korku dolu günlerdi. Eğer Alman bir bilim adamı tam da zamanında Ermenilerin Yahudilerle hiçbir ilgileri olmadığını söylememiş olsaydı, bizlerin başına, Yahudilerin başına gelenlerin aynısı gelecekti. Alman bilim adamının saptamasından sonra bizi rahat bıraktılar ama büyük korku savaş boyunca yakamızdan düşmedi. Almanların yakmak üzere Yahudilerin peşinde olduğu söyleniyordu ve Yahudilerin birçoğu Amerika'ya kaçıyordu. Fransız bir doktorun Yahudilere varlıklarının satışından edindikleri altınları gizlice muayenehanesine getirmeleri karşılığı onları oradan gizlice Amerika'ya kaçıracağını söylediği ortaya çıktı. Ama bu doktora giden Yahudiler umdukları kurtuluş yoluna hiç çıkmadılar. Hepsi insanları eriterek bir türlü izi ortadan kaldıran bir asitle doldurulmuş bir küvette can verdi. Yahudilerin bedenlerinden sabun yapıldığı da söyleniyordu. Bir sosiste tırnak ve et parçası bulunmuştu ve bunun Yahudilerin etiyle yapıldığı düşünülmüştü. Dehşet içindeydik. Peki ya Almanlar fikir değiştirip biz Ermenilere de Yahudiler gibi davranmaya kalksalardı? Belki de Yahudilere biz Ermenilere davranıldığı gibi davranıldığını söylemek daha doğru olacaktır. Yahudilerin yok edilmesinin tarih kitaplarında ne şekilde anlatılacağı sorusuna Hitler'in Ermenilerin katlini kim hatırlıyor yanıtını verdiğini bizler çok sonradan öğrendik. Bunun haricinde bir de Paris'in ve Banlieue'nin tüm duvarlarına yapıştırılmış Gestapo tarafından aranan Misak Manuşyan'ın başını tuttuğu ve suç ordusu olarak isimlendirilmiş Fransız direnişçilerinin meşhur Kızıl Manifestosu Arfiş Ruj'da vardı. İyan, yanla biten soyadlarımızdan Ermeni olduğumuz açıkça belli olduğu için yolda ne zaman bir polis görsek çok korkuyor ve evimize geleceklerinden endişe duyuyorduk. Savaş bizim için yalnızca korku, açlık, sığınak, viskaya bağlanmak, dükkanların önünde bitmez tükenmez kuyruk, kara borsa demekti. Hava akını olacağını haber veren ilk sireni hala dünmüş gibi hatırlarım. Son doğan bebeğim birkaç aylıktı. Onu bir örtüye sarmış, kollarıma almış ve hep beraber karanlıkta merdivenlerden inip sığınağa koşmuştuk. Binaların duvarlarına yapışık bir halde ilerlerken bombaların gürültülü patlamaları ve kıymıklar arasında kaybolmamak için eteğime yapışmış çocuklarımla yer altında bulan ve aslında sığınak değil de mantar deposu olan nemli ve iğrenç yere koşuyorduk. Orası gökten ölümcül gazlar atılacağını söyleyen belediyenin dağıttığı gaz maskelerini takmış, ellerinde el feneri tutan insanlarla doluydu. Öyle korkuyorduk ki burnumuz gaz kokusu olmamasına karşın gaz kokusu alıyordu. Akınlar gündelik şeylerdi ve bombalar ölüm, yıkım getiriyordu. Okullar kapalıydı. Erzaklar Paris'e ulaşmıyordu. Tren yolları bombalanmıştı. Issy-les-Moulineaux Belediyesi kadınlar da çocukları bombardımanlardan korumak için Paris dışına göndermeye karar vermişti. Başkent boşalıyordu. İnsanlar nasıl kaçabilirlerse öyle kaçıyordu. Bir bilet edinmek için saatlerce sabredip beklemek ve ağzına kadar dolu olan trene binmeye çalışmak gerekiyordu. Üç ucum ve ben, Austerlitz istasyonuna doğru trene binmek üzere yola çıkmıştık ki aniden sirenler çalmaya başladı. İstasyona koştuk. Oraya vardığımızda bombardımanlar nedeniyle dehşet içinde olan ve kalkmakta olan trene ne pahasına olursa olsun binmeye kararlı kalabalık öylesine ittiriyordu ki yolumu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldım. İnsanlar tarafından tamamen ezilmiş haldeydim ve bebeğim neredeyse kollarımda boğuluyordu. Neyse ki bir Fransız polisi beni gördü, bebeğimi aldı ve kollarını kaldırıp onu nefes alabilmesi için yukarıda kalabalığın üstünde tuttu ve böylelikle onu ölümden kurtardı. Canımız çıkmış bir halde bizi Paris yakınlarında bir köy olan Montagris'e götürecek trene binebildik nihayet. Sayıca çoktuk, açtık, susuzduk, üşüyorduk. Bize refakat eden Fransız polisi bizleri geçici olarak samanla kaplanmış büyük bir sınıfa yerleştirdi. Yavrularını kanatlarının altına alan tavuk gibi yaptım ben de. Çocuklarımı yanımda tuttum ve sabaha dek uyanık kaldım. Niteş'e süt vermek için onu kollarıma alıyordum. O bana gülümsüyordu. Onun memnuniyet ve güven dolu ifadesi bana güç veriyordu. Sabahleyin Alice'in ateşlerle yandığını fark ettim. Sanki boğazı alev alıyordu. Ne doktor ne de bana yardımcı olacak, danışacağım birileri vardı. Yakınlarda oturan köylere gittim ve ağlayarak bildiğim çatbar Fransızca ile kızıma gargara yapmam için bana kaynar suru verip veremeyeceklerini sordum. Ricamı kırmadılar ve küçük oğluma gübre koymak için kullandıkları bir el arabası bile getirdiler. El arabasının üstüne saman, samanın üstüne de beyaz minik bir çarşaf ve bir örtü koydular. Köylüler bizi ziyarete geldiklerinde bebeğim onlara gülümsüyordu ve onlar yavruma ne mutlu sana ki nerede olduğunu bilmiyorsun. Sen tam da bebek İsa gibisin diyorlardı. Aradan birkaç gün geçtikten sonra bizi çiftçi bir ailenin yanındaki bir odaya yerleştirdiler. İçeride sadece eski bir yatak vardı ama çocuklarım ve benim için yeteri kadar büyüktü. Hiç olmazsa artık yerde yatmıyorduk. Sarı ve hazin bir sonbahardı. İlk sisler geldiğinde bizleri Chevillon'a, başka bir köye aldılar. Belediye başkanı bizi ısınma imkandan yoksun bir odaya aldı. Bize her gün gecelerin farelerin bizden çalmaya kalkıştıkları bir parça ekmek ve et veriyordu. Çocuklarımı nasıl besleyeceğimi bilmiyordum. Açlıkla ve kış soğuğu bizleri yere düşmüş, artık çürümüş elmaları toplamak üzere tarlalara sevk ediyordu. Aç olduğumuz ve elimizde hiç yiyecek olmadığı için hiç olmadığı kadar biçare olduğum bir gün 5 yaşındaki kızım eve dönmek yerine belediye başkanını görmeye gitti. Onu nasıl bulduğunu hiç bilmiyorum ve ona yaklaşarak şu sözleri söyledi. Gün boyunca bir parça ekmekle 4 kişilik bir ailenin doyabileceğini mi düşünüyorsunuz? Onun bu girişimi herkesi duygulandırdı ve Alice eve koltuk altında 2 baket ekmeği ile geldi. Ama bu o güne has bir ayrıcalık olarak kaldı. 6 ay sonra bütün umutlarım kırılmış olarak 3 çocuğumu alıp Paris'e döndüm. Eve döner dönmez hamileliğim sırasında çocuklarımın durumu ile ilgilenmiş olan sosyal yardım kuruluşundaki görevli beni ziyarete geldi. Hakkında yasal bir işlem yapmayacağımdan iyice emin olmak istiyordu. Kızımın başına gelenlerle ilgili olarak susmam için kızımın sağlığına tekrar kavuşmak üzere onu uzağa göndermeye beni ikna etti. Kızımı bu kurumda 6 ay tuttular ve onu geri almam çok zor oldu. Kısa zamandan beri yeniden ev değiştirme kararı alarak Rodin bulvarına yerleşmiştik. En nihayetinde Ermenilerle birlikte olmak da çok da olumlu olmamıştı. Özellikle de ihtiyaç anında. Ayrıca Virgin ağır hastaydı ve hastanede yatmak istemeyen Virgin'in bulaşıcı hastalığından korkuyorduk. Geçmişimize kapanmış olsak da yenilik gereksinimini hissediyorduk. Bu nedenle yeniden yer değiştirmek, daha iyi bir ev bulmak istedim. Rodin bulvarından yukarı çıkıldığında İsile Malunox'a varılır ve Paris'in banliyösüne gelinir. Burada Clemart, Modon gibi çok sakin ve huzurlu, bahçeli minik evlerle ve boş arazilerle dolu semtler vardır. Mezarlığı bulunan Rue de l'Égalité, İsinin son sokaklarından biriydi ve iki sokağa Rue Madame ve Rue Mademoiselle bakıyordu. Tam da Rue Madame'da kiralık bir yer vardı. Üçüncü kattaydı, güneşli ve sağlıklı bir evdi. Bir odası ve minik bir mutfağı vardı. Pencereden bakınca Paris görünüyordu ama evin hemen altında mezarlık vardı. Bizden pek uzak sayılmayan bir yerde kocası ve 4 oğluyla birlikte Barter, Barteres'in kısaltılmış hali gül yüzlü anlamına gelir, yaşıyordu. Harput doğumluydu ve eşi benimle aynı köydendi, Ulaşlıydı. Akraba olmamamıza karşın kardeşmişiz gibi hissediyorduk ve çocukluğumuzun sararmış anı ve resimlerini hepimizin katıldığı bayram ve düğün fotoğraflarını paylaşıyorduk. Şimdiye değin başka bölgelerden olan Ermenilerle bir arada bulunmuştuk. Şimdi ise Walter'le birlikte doğduğumuz topraklarda yaşadığımızın hayalini kurabiliyorduk nihayet. Karşı dairede iki çocuk Fransız bir aile yaşıyordu. Merdivenlerde bir kare açıya rastlamak ve hayat tarzını görmek benim için çok hayret verici bir şeydi. Fransız kadın beni selamlıyor ve bana gülümsüyordu. Sonunda bir takım ön yargıları bertaraf ettikten sonra ben de ona gülümsemeye başladım ve konuşmaya koyulduk. Ama ben Fransızca bilmiyordum. Kendimi küçük sözlüğümü kullanarak çat pat ifade etmeye çalışıyordum. 1940 yılının Haziran ayındaydık. Marşal Patton Almanya ile ateşkes imzalamıştı ve Fransa kuzey ve güney olarak ikiye ayrılmıştı ve kızım Almanların işbirlikçilerinin arasında Bordeaux'da mahsurdu. Bu istila savaşı bir şekilde yaralarımı yeniden açmıştı. Ben ki 6 yaşımda annemi yitirmiştim, şimdi aynı yaştaki kızımı yitirme tehlikesiyle karşı karşıyaydım. Kızımı yanıma almak için ne yapmam gerektiğini bilmiyordum. Komşum kızımı yeniden almam için hükümete onun derhal geri dönmesini talep eden Fransızca bir mektup yazmayı teklif etti. Ne yazdı bilmiyorum ama Alice 15 gün sonra iki asker eşliğinde başı bit dolu ve dal gibi ince bir halde geri döndü. Savaş bizi güçten düşürmeye devam ediyordu. Her gece aniden sirenlerle uyanıyorduk. Kaçmaya hazır durumda olmak için elbiselerimizle yatar olmuştuk artık. Bazen kara borsadan kabuğunu da yiyebildiğimiz için fırında pişirdiğim birkaç kiloluk patates almayı başarıyordum. Elmaları da aynı şekilde pişiriyordum. Sık sık bir lokma bile yemediğimiz olurdu. O zamanlar dayanmamız ve umudumuzu yitirmememiz için kızıma bir Ermeni şiiri okuturdum. Başı şöyleydi. Mutsuzluk günleri kış mevsimi gibidir, gelir geçerler. Umutsuzluğa kapılma, bulacaktır son. Saz şairi Ashuk Şivani tarafından söylenen antik şiir. İmkan olduğumda kocamla ben patates ve kuru fasulye almak üzere trenle yakınlardaki köylere giderdik. Bombardımanlarla tahrip olmuş demiryolların nedeniyle bazen dönüşte kilometrelerce yol yürürdük. Yalnız başlarına kalan çocuklarımız ise uçakların bombardımanından öldüğümüzü sanıp ağlamaya koyuluyorlardı. Tanrı kuşların açlıktan ölmesine izin vermediği gibi insanların da açlıktan ölmesine izin vermez. Sık sık ailece Clement ormanına kendiliğinden yetişen yenilebilir ot, kestane, böğürtlen, mantar toplamaya gidiyorduk. Doğa bize cömertti. Gereksinimlerimizi anlar gibiydi sanki. Sonbaharda çuvalcıyla topladığımız kestanelerle, yazın ise topladığımız böğürtlenlerle reçel yapıyordum. Az yiyeceğimiz olmasına karşın zaman zaman kız kardeşi gibi kendi de evde kalmış olan kimsesizler yurdundaki hocamı birkaç günlüğüne ağırlıyorduk. Hocam ve kardeşi Fransa'ya bizimle aynı zamanda gelmişti ama yaşları ileri olduğu için kendilerine bakacak bir eş bulamamışlardı. Dayanışma ve minnet hisleriyle onları ağırlayan eski öğrencilerinin evlerine gidiyorlardı sırayla. Bu durum eşimin ve çocuklarımın çok hoşuna gitmiyordu çünkü yataklarımızı ve yiyeceğimizi paylaşmak durumunda kalıyorduk ve ben uzun yıllar evvel hocamın ve kız kardeşinin Sivas'ta beni ağırlayıp koruduğunu çocuklarıma anlatmakta güçlük çekiyordum. Yeğenim Anna Nerses ile evlenmişti ve Belleville'de oturuyordu. Zaman zaman kara borsada biraz un bulmayı başarıyordu. O zaman helva hazırlıyor ve nakışlı bir mendille örttüğü bir tabakla helvayı sevgi ve dostlukla paylaşmak için metroya binip bize geliyordu. Gün be gün dua edip daha iyi bir gelecek umudu ederek hayatta kalınıyordu. Bir gün ancak belli bir miktarda verilen ekmek için fiş almak üzere İzli Molino'ya gittim. 6 yaşındaki kızımı kapıyı kimselere açmamasını tembihledim ve onu evde bıraktım. Evde 3 tane kilit vardı ve kilitler minik bir tekerleğin çevrilmesi halinde içeriden de açılıyordu. Ama kapıyı dışarıdan açmak için anahtara ihtiyaç vardı. Çıktığımı görünce 3 çocuğu olan Fransız komşum kızıma kapıyı açmasını ve kendi çocuklarıyla oyun oynamasını söyledi. Alice tereddütlüydü ama komşum o kadar ısrar etmişti ki kızım kapıyı açmış, onu öylece açık bırakmış ve komşumun dairesine geçmişti. Çocuklar bir odada oyun oynarken komşum yatak odama girip çarşafların arasında sakladığım parayı ve köyden güçlükle topladığım yiyecekleri almış. İşi bitince kızımı gene bizim eve götürüp kapıyı içeriden kilitlemesini söylemiş. Geri döndüğümde evim alt üst durumdaydı ve kızım bana her şeyi anlattı. Derhal komşuya gittim ve benim olanı bana geri vermesini söyledim. O benimle alay etti ve evet, hırsızlık yapmış olduğunu ama bunu kanıtlayamayacağımı söyledi. Emniyete gittim ve Fransızcayı bilmediğim için kızımın yardımıyla başıma gelenleri anlattım. Komiser 6 yaşındaki bir kız çocuğunun şahit olarak gösterilemeyeceğini söyledi. Bana inanılmaması karşısında duyduğum hiddet ve acı, beni komşumu her gördüğümde benden çaldığı parayı geri vermesini söylemeye itti. Günlerden bir gün yemek almak için yapılan o uzun kuyruklardan birinde o da vardı. Kendime hakim olamadım. Gömleğinden tuttuğum gibi onu bana doğru çektim ve Fransızca, Ermenice karışımı bir dille, ahali bu kadın bir hırsızdır, paramı ve aşımı çaldı ve bununla övünüyordu üstelik. Ben ona hiçbir şey yapamam ama Tanrı onu yargılayacaktır diye bağırdım. O sıralar hamile olan o kadın gözleri görmeyen, sağır ve dilsiz bir kız çocuğu meydana getirdi. Herkes benim ona lanet etmiş olduğumu söyledi ve benden korktu. Yolda bana rastladıklarında karşı kaldırıma geçiyor ve nazarıma onlara bilmem ne bela getireceğimden korkarak bakışlarını indiriyorlardı. Bütün bunlar yüzünden çok acı çektim. hırsızlığa uğradığım ve alaya alındığım yetmezmiş gibi bir de cadı olarak görünmeye katlanmam gerekiyordu. Asadur da hırsızlığa uğramıştı. Fabrikaya gitmek için kullandığı bir bisikleti vardı. Bisiklet sahibi olmak çok önemliydi çünkü o zamanlar ulaşım araçları yoktu. Sabahların erken saatlerinde hava soğuktu ve Asadur bisiklete binerken soğuktan korunmak için kazağının altına, göğsünün üzerine gazete kağıtları koyuyordu. Gazete ayakkabılarının tabanının altındaki delikleri kapatmaya da yarıyordu. O zamanlar hepimizin ayakkabılarını onarmaya yetecek kadar kösele yoktu. Asadur kunturacılık yapmayı biliyordu. Bu iş için gerekli araç gerece sahipti ama kara borsada bulduğu o azıcık köseleyle ancak çocukların ayakkabılarını onarabiliyordu. Kilitle bağlamasına karşın bisikleti fabrikanın önünde çalınmıştı. Sonra bisikleti bizim evin avlusunda gördük. Bizimle aynı yerde yaşayan daire sahibimiz bisikleti kırmızıya boyamıştı ama Asadur üzerindeki özel bir iz nedeniyle bisikletin kendisine ait olduğundan emindi. Ama sesini çıkaramadı. Ne diyecekti, ev sahibimizin hırsız olduğunu mu? Bisikleti nasıl geri alabilirdi ki? Durumu bildirecek olsa ona kim inanırdı? Aylar feragat, açlık ve tevekküle geçiyordu. Günlerden bir gün oğlum girer. Anne ben açım. Burada kalmam daha. Çalışmak için köye gitmek istiyorum. Böylece yemek yiyip açlığımı giderebilirim dedi. Birileri onu ve daha başka gençleri Paris'ten uzaklaşmaya ikna etmişti. Belediye onları köye, Fransa'nın göbeğinde bulunan Burgonya'ya kadar götürüyordu. Köylüler delikanlıların köye gelmesini bekliyor ve kalacak yer ve yemek karşılığında çalışacakları için bir delikanlı seçiyorlardı. Yaşına göre iri ve uzun boylu olan oğlumuz Moro ailesi tarafından seçilmişti ve yemek yiyebilmek için çok çalışması gerekiyordu. Aynı zamanda zorunlu eğitim nedeniyle okula gidiyordu. Özellikle de yeteri kadar kömür alma imkanına sahip olmayan bizler için delici soğukların hüküm sürdüğü iki kış, iki yıl daha geçti. Kar yolu tamamen örtüyordu. Panjursuz olan evin camları buz kaplamıştı. Üstümüzdekiler bizi ısıtmaya yetmiyordu. Ben her gün kalın yünlü, çok sıcak tutan bir hılka örüyordum. Öyle sanıyorum ki ördüklerim Almanya'ya, Alman askerlere gidiyordu. Büyük anneler ve kız çocuklar, herkes bir iki kuruş kazanmak için kazak örüyordu. Her şey hesaplıydı. Bize belli bir ağırlıkta yün teslim ediliyordu ve bizim teslim edeceğimiz kazağın ağırlığının da aynı olması gerekiyordu. Nasıl başarıyordum bilmiyordum ama kimse fark etmeden her teslim aldığım yünden kendime birkaç gram ayırıyordum ve birbirine bağladığım bu ipliklerle çocuklarım için çok sıcak tutan patikler örüyordum. Nihayet savaş hafifledi ve bir süre sonra sona erdi. 6 Haziran 1944'te Anglo-Amerikanlar Sherbrooke ile Senin Ağzının oraya geldiler. Radyoda Marshal Petain'in Fransızları sükunete ve disiplinli olmaya davet ediyordu. Normandiya'da savaşıldığı sırada Almanlar Paris'ten kaçıyordu ve akşamlardan bir akşam gün batımına doğru Clement Ormanı'ndan bizim semtimize kulakları sağır edici bir gürültü gelmeye başladı. Bu gürültü Rue de Barbus'tan bizim semtimizden geçerek Paris'in merkezine yönelen Amerikan tanklarıydı. Tek sıra ilerleyen upuzun bir sıra halindeydiler ve yeri ve etraftaki evleri titretiyorlardı. Tüm halk askerlere alkış tutuyordu ve askerler üstü açık tanklara güzel Fransız kızlarını alıyor ve zafer işareti yaparak çocuklara çikolata ve sakız atıyorlardı. Bu tankların birinde ablamın artık evlenme çağına gelmiş kızı, pek güzel Arşalusyun beğendiği yakışıklı genç bir Ermeni Amerikan askeri vardı. Birbirlerine hemen aşık oldular ve bu delikanlı onu Amerika'ya götürdü. Oraya yerleştiler ve 5 çocukları oldu. Daha sonra Aşalu'nun 2 kardeşi Maria ve Takuhi'de tanıdıkları Ermeni Amerikanlarla evlendiler ve Amerika'ya gittiler. Erkek kardeşleri Garabet de yeğenlerini izledi. Onlardan sadece biri Lucien Paris'te kaldı. Çünkü Albert adında Fransız bir gence sevdalıydı. Çok zaman sonra ablam Yigi Sapet de Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan kızlarını izledi ve orada vefat etti. Kaderi onu doğduğu yer olan Ulaş'tan uzaklaşıp durdurak bilmeyen bir yolculuğa sevk etmiş ve böylelikle Ermeni göçünün sınırlarını genişletmişti. Vatanı olmayan insan dünyayı vatanı sayar ve her yere ve herkese pek çok kişiden daha iyi uyum sağlar. Amerikan kurtarıcıların yol açtığı engin sevinci vahşi bir intikam izledi. Paris'te ilerleyen tankların izinde halk Almanlarla işbirliği etmiş ya da bir yarar edinmek için onlarla yatmış kadınları zorla evlerinden çıkarıyordu. Kadınların üstündekiler çıkarılıyor ve saçları terzi makasıyla kazınıyordu. Bu sırada kadınlar debelendikleri için çoğu zaman yaralanıyorlardı. Çırılçıplak, ağlamaklı ve yaraları kanar halde üzerlerine tüküren, çıldırmış, nefret sözleri haykıran bir halkın itiş kakışlarıyla yürüyorlardı. Ermeni teçhir kafilelerinin Kürtler tarafından soyulup tecavüde uğradıkları ve hiçbir suç işlemedikleri halde Türk halkının zorbalık ve tükürüklerine katlanmak zorunda oldukları o çocukluk hatıralarım geliyordu aklıma. O akşam Asadur iş dönüşü metroda çeşitli hesaplaşmalara şahit olduğunu anlattı. Kah düşmanla işbirliği etmiş olan biri bıçaklanıyor, kah birisi Almanlara istihbarat sağladığı için öleceğe dayak yiyordu. Hiçbir şey değişmemişti. Medeniyetin zirvesinde olduklarını düşündüğüm Fransızlarda da her şey aynı şekilde tekerrür ediyordu. Nihayet her şey normale döner gibi olduğunda oğlumu köyden almaya karar verdim. Uzun süredir görmediği evladını yanına almak isteyen bir annenin yüreğindeki özlemi kim anlayabilir? Bin bir güçlükle trene bindim, sorup soruşturdum ve elimden geleni ardıma koymayarak nihayet Girard'ın bulunduğu Fransa'nın göbeğindeki küçük köyü bulabildim. Ancak hayrettir, köylü bana oğlumu geri vermek istemedi. Onun için tarladaki işlerin bitip patateslerin toplanmasını beklemem gerekti. Evladımı alıp götürebileceğim günü beklerken misafirperverlik borcumu ödemek üzere köylüye ve ailesine üst baş dikmem gerekti.